Allah Resulü artık her şeyin kat'inin ortaya çıkacağı karar günlerine yaklaşıyordu. Ama yüreği öyle yorgundu ki, Hudeybiye barışının meyveleri yeni yeni toplanmaya başlıyor, Müslümanlar barışın avantajlarına yavaş yavaş ikna olmaya çalışıyorlardı ki, barış anlaşması çok zor bir sınavla karşı karşıya kaldı. Kureyşli bir kadın İslam'a girmiş ve ailesinin baskısından dolayı Medine'ye sığınmıştı. Hemen ardından şehre gelen kardeşleri Allah Resulü'nden aralarındaki anlaşma gereği kız kardeşlerini kendilerine teslim etmelerini istemişlerdi. Bu kadın gibi Mekke'den hicret eden başka Müslüman kadınlar da vardı. Bunların arkasından Medine'ye gelen akrabaları veya kocaları bunların kendilerine teslim edilmesini istiyorlardı. Medine kendisine hicret eden Kureyşli kadınlara kucak açacaksa Hudeybiye barışının Kureyş'e ne yararı olacaktı? Peki Müslümanlar kendilerine sığınan inançlı hanımları inkarcılara teslim mi edeceklerdi? Müslümanların yürekleri işte bu duyguyla acıyla dolmuştu. Kendilerinden olan bir Müslüman hanımı düşmanlardan bir erkekle yaşamaya nasıl zorlayabilirlerdi ki? Müslümanların öfkeli yürekleri şimdi büyük bir utanç duygusuyla çırpınıyordu. Anlaşmayı bozmaları durumunda ise Kureyş, Hayber Yahudileriyle birleşerek kendilerine karşı savaş açacaktı. Allah Resulü de oldukça rahatsızdı. Evet, Kureyş'ten İslam'a girip Medine'ye hicret edenleri ailelerine teslim etme konusunda söz vermişti. Ne var ki anlaşma yapılırken kadınlar konusu hiç düşünülmemişti. Konuyu arkadaşlarıyla istişare etmeye başladı. Muhacir hanımlar ne yapacaklardı? Gerçekten de kadınların durumu farklıydı. Bu barış adına Müslümanları, kendilerine sığınan, inanan hanımları geri vermeye mi zorlayacaktı? Bu durumda bütün Arap kabileleri kendisi ve arkadaşları için namuslarını bile korumaktan aciz kimseler demezler miydi? Müslüman hanımları inkarcılara teslim ederek zorla tecavüz edilmesine neden olmuş olmayacaklar mıydı? Bu konular tartışılırken şu ayetler indirildi. Ey iman edenler! Muhacir mümin hanımlar size geldiğinde onları sınayın. Allah onların imanlarını daha iyi bilmektedir. Onların kesin olarak müminler olduğunu görürseniz kendilerini kafirlere geri vermeyin. Ve onlar kafirlere ne de kafirler onlara helal değildirler. Karar verilmişti. Kureyşliler bu karardan sonra kadınlar üzerindeki baskıları artırarak hicret etmelerine engel olmaya çalıştılar. Onlar da Allah Resulüne indirilen bu kararın Hudeybiye anlaşmasını bozmayacağını kararlaştırdılar. Çünkü anlaşmada hicret eden kadınların durumuna işaret edilmiyordu. Hazmetmedikleri bu gibi kararlara rağmen barışa saygı göstermeye devam etmeliydiler. Bu, ticaretlerinin güvenliği bakımından çok daha önemliydi. Yaşadıkları güvenli ortam ne kadar uzun olursa, servetlerini de o kadar artırabilirlerdi. Hudeybiye barışının bu zor sınavı aşması Allah Resulü'nü çok rahatlatmıştı. Müslümanlar da büyük bir utançtan kurtulmuş oldular. Fakat Allah Resulü Hayber'i düşünmeden edemiyordu. Bu büyük vadide garip bir efsane dillerden düşmüyordu. Mısır'dan kovulan ve Hazreti Musa ile denizi açtıktan ve daha sonra Hazreti Musa ile Allah'ın emirleri konusunda tartıştıkları için yıllarca çöllerde sürüp devam eden başıboş bir hayata mahkum edilen Yahudiler ilk olarak Hayber'de toparlanabilmişlerdi. Verimli topraklara sahip bu vadi sonsuza kadar Yahudilerin merkezi olamazdı. İşte bu efsanenin de etkisiyle Hayber yıllar boyunca Yahudilerin merkezi ve sığınağı olmuştu. Kendi ülkesinde yaşayamaz duruma gelen her Yahudi çareyi Hayber'e sığınmakta buluyordu. Kaynuka ve Nadir Yahudilerinin kalıntıları da bu yüzden Hayber'e giderek oradaki yerleşik Yahudilere katılmışlardı. Hayber Yahudileri bütün yarımadaya hakim olacak büyük bir devlet kurma peşindeydiler. Bir yandan egemenlik arzuları, bir yandan da Allah Resulü'nden intikam almak istekleri onları adeta çıldırtıyordu. Hayber Yahudileri bugünlerde giderek güçlenen Medine ticaretini baltalamak için ticaret yollarını kesmeye hazırlanıyorlardı. Bir yandan da var güçleriyle yakında yapmayı düşündükleri Medine seferinin hazırlığı içerisindeydiler. Kureyş'in Muhammed'le barış yapmış olması onlar için önemli değildi. Geniş Arap Yarımadası'nda başka müttefikler de bulabilirlerdi. Allah Resulü'nü çok kaygılandıran bu gelişme Müslümanları tehdit eden büyük bir tehlike haline dönüşmeye başladı. Acaba onların saldırmasını mı beklemeliydiler, yoksa ilk adımı Müslümanlar mı atmalıydı? Fakat ilk adımı atması durumunda yüksek tepelere, kalelere ve sığınaklara gizlenmiş Hayber Yahudilerini nasıl yeneceklerdi? Hayber Yahudileri sorununu çözmek gerçekten güçleşmişti. Tüm bunlar olurken bir de hanımlarıyla uğraşmak zorunda kalıyordu. Ayşe Cüveyriye'yi kıskanıyor, Zeynep Ayşe'ye komplo hazırlıyor, Hafsa da diğer hanımlarını kışkırtarak Allah Resulü'nü Zeynep'i diğerlerinden üstün tutmakla suçluyordu. O da diğer hanımlarını memnun etmek için Zeynep'in binbir emek harcayarak yaptığı yemekleri yememeye başladı. Ama yine memnun olmuyorlardı. Ayşe Hafsa'yı kıskanıyor, Hafsa Ayşe'yi daha çok sevdiğini söyleyerek Allah Resulü'nü kızdırıyordu. Kıskançlığın hiç de yerinin olmayacağı o kaygılı günlerde bir de aile sorunlarıyla uğraşıyordu. Hanımlarının büyük bölümü yaşadıkları sade hayattan yakınıyor, kendilerine Şam ipekleri, Mısır'ın ketenleri ve Yemen'in gösterişli elbiselerinden alınmasını istiyorlardı. Onun gözleri ise yakında Medine'yi tehdit edecek olan Hayber Yahudilerinin üzerindeydi. Hanımlarından birbirlerine iyi davranmalarını ve giyim kuşamlarında da mütevazi olmalarını istiyor ve sadece Ümmü Seleme ile teselli buluyordu. Diğer hanımları ise onda merhum hanımı Hatice ile benzer yönler bulunduğu için Ümmü Seleme'nin kendilerinden üstün tutulmasından şikayet ediyorlardı. Hatice'nin adının bile anılması hanımlar arasında kıskançlığa neden oluyordu. Ayşe, Allah Resulü'nün karşısına geçerek kendisinin Hatice'den daha güzel ve daha genç olduğunu söyleyebiliyordu. O da çok zor günlerde kendisine destek olmuş, çok sevdiği hanımının bu şekilde anılmasından rahatsızlık duyuyordu. Kızı Fatıma da annesinin bu şekilde dile düşmesine kızıyordu. Allah Resulü bu konu yüzünden Ayşe'yi azarlamış, diğer hanımlarına da Hatice'den söz etmeyi yasaklamıştı. Ama Ayşe, oyundan vazgeçmeyerek Hatice'nin yaşadığı görkemli hayatla kendi basit hayatını karşılaştırarak kendisinin kralların saraylarında bile bulunamayacak bir güzel olduğunu söylüyordu. Bu basit ve sade hayat Hafsa'yı da rahatsız ediyordu. O, bir zamanlar Kureyş'in varlıklı bir büyüğü olan Ömer'in ipeklerle dolu evinde büyümüştü. Hanımlarının çoğu onun gibi büyük bir devlet başkanının ve onun hanımlarının böyle bir hayat sürmesinin yanlış olduğunu söyleyerek sürekli hallerinden yakınıyorlardı. Allah Resulü de onlara açık açık, "Eğer siz dünya hayatını ve onun süslerini istiyorsanız gelin sizi onlardan tattırmak için güzellikle boşayayım," diyordu. Ne var ki bu tehdit bile fayda etmiyordu. Allah Resulü onlara sürekli diğer kadınlar gibi olmadıklarını öğretmeye çalışıyordu. Müminlerin anneleri olarak sabırlı ve azla yetinen insanlar olmalıydılar. Diğer Müslüman hanımlara örnek olacak bir hayatları olmalıydı. Onları önce yumuşak ve sevecen davranarak düzeltmeye çalışıyor, ancak bunu başaramıyordu. İfadelerini sertleştirmeye başlıyor, fakat bundan da olumlu sonuç alamıyordu. En sonunda Hafsa'yı boşayarak Ayşe ve Zeynep'i terk etti ve bu tür davranışlardan vazgeçmemeleri durumunda kendilerini de boşama tehdidinde bulundu. Bir süre sonra bütün hanımlarını terk ederek sadece Hayber'deki gelişmeleri takip etmeye koyuldu. Bu arada Ebu Bekir ve Ömer'e hanımlarının kendi geleceği ve İslam'ın geleceğinin büyük tehditlere maruz kaldığı bir dönemde hayatını altüst etmelerinden yakındı. Ömer Allah Resulüne onlara karşı sert olmasını önerdi. Ona göre kadınlar hem dince hem akılca eksik olurlardı. Müminlerin anneleri bile olsalar. Sonra doğru evine gitti ve kızı Hafsa'yı azarlayarak dövdü. Ayşe'nin Allah Resulü'nü üzmesi Ebu Bekir'in de ağrına gitmişti. O da derhal evine giderek kızını azarladı ve tehdit etti. Ömer ve Ebu Bekir gibi diğer hanımların babaları ve akrabaları da kızlarının Allah Resulü'nün hayat arkadaşları ve müminlerin anneleri olarak sorumluluklarının bilincine varmaları konusunda baskı yaptılar. Allah Resulü'nün hanımları çevrenin kınamalarıyla birlikte mahrumiyet içerisinde bir süre böyle yaşadılar. Bu süre zarfında işledikleri hataların bilincine vardılar. Kendilerinin Müslümanların anneleri olmaya layık hareketler sergilemediklerini, altın ve ipek peşinde koşmalarınınsa çok yanlış olduğunu gördüler. Sonunda Allah Resulü'nden özür dileyerek bundan sonra onun arzuladığı gibi yaşayacaklarına ve sorumluluklarına layık davranışlar içerisinde olacaklarına dair söz verdiler. Allah Resulü de onları bağışlayarak Hafsa'yı geri aldı. Ama Ümmü Seleme dışında diğerlerini terbiye etmek için bir süre daha kendilerine yaklaşmadı. Gözler Hayber Yahudilerinin üzerindeydi. Medine'de kendi evinden pek de uzak olmayan bir yerde mescitte kıvrılıp yatan Müslümanlar vardı. Bunlar barış döneminin gevşekliği içinde içsiz güçsüz yatıyorlar, kendilerine verilen sadakalarla yetiniyorlardı. Halk arasında mescide kapanıp sadece ibadetle uğraşan bu kimselere yönelik garip bir saygı havası oluşmaya başlamıştı. Allah Resulü bir gün bunlardan birinin gece namaz kılıp gündüzü oruçla geçirmesinden dolayı bitkin vaziyette kıvrılıp yatmış olduğunu gördü. Müslümanların ona duydukları hayranlığı duyunca çevresindekilere şunu sordu. Bunu kim besliyor? Çevresindekiler kardeşi deyince şöyle dedi. Kardeşi ondan daha fazla ibadet ediyor. Müslümanlara sürekli çalışmalarını öğütlüyor ve bir insanın kendi eliyle kazandığını yemesinin her şeyden daha hayırlı olduğunu söyleyerek, Hazreti Davud'un da emeğiyle kazandığını ve kendi kazancını yediğini ifade ediyordu. Ve herkes çalışmaya başlamıştı. Medine'de çalışan herkes için iş vardı. Ancak zenginler, yoksulların haklarına tamah ederek, onları Yahudilerin bıraktıkları otlak ve su kaynaklarına yaklaştırmak istemiyorlardı. Allah Resulü, bu haksızlığın önüne geçmek için şöyle dedi. İnsanlar üç şeyde ortaktırlar. Su, otlak ve tuz. Hayber Yahudileri ise boş durmuyor ve sürekli civar kabileleri Allah Resulüne karşı kışkırtmaya çalışıyorlardı. Nitekim Ahzab ordusuyla birlikte Medine önündeki hizmetlerini bir türlü hazmedemeyen Katafanlılardan bir bölümü de Hayberlilere katılmışlardı. Allah Resulü Hayber Yahudilerinin yeni bir ahzap ordusu oluşturarak Medine'yi kuşatmasını engellemek için ilk adımı kendilerinin atmasına karar verdi. Bedeli ne olursa olsun Hayber Yahudilerine kendi topraklarında saldırmalıydılar. Bu beklemekten daha iyi olacaktı. Allah Resulü Yahudilerin şehirlerini bir kaleler zincirinin arkasına kurduklarını biliyordu. Ama onların bu yedi kalesini ele geçirmesini sağlayacak iyi bir plan yaptı. Süvarilerden toplayabileceği en büyük sayıyı topladı. Artık 200 süvarisi vardı. 2000 tane de savaşçı. Hep birlikte Hayber seferine çıktılar. Hayberli çiftçiler bir sabah Allah Resulü'nün ordusunun başında tarlalarına doğru ilerlediğini görünce dehşet içerisinde kalelerine kaçarak durumu haber verdiler. Muhammed ve ordusu geliyor. Allah Resulü ordusunu iki gruba ayırdı. Süvarilerin de yer aldığı birinci grup, ordunun bel kemiğini oluşturuyordu. Kalan küçük grupsa Hayber'le Gatafan arasındaki yolu gözetlemekle görevliydi. Gatafanlıların Müslümanları arkadan vurmalarını önlemenin çaresi buydu. Yahudiler kalelerine sığındılar. Allah Resulü kalelerin kuşatılarak çevredeki hurma ağaçlarının kesilmesini ve ordunun tarlalar üzerinde kamp kurmasını emretti. tarlaların mahsulünden ve civardaki ağaçların meyvelerinden kendileri ve hayvanları diledikleri gibi yararlanırken, Hayberliler kalelerine tıkılmış olarak bunlardan mahrum kalacaklardı. Askerlerine su ve otlağın insanların ortak malları olduğunu burada da hatırlattı. Yahudiler, Müslümanların işgaline uğrayan tarlalarının ürünlerinden yararlanmak, su kuyuları ve meralarını savunmak için kale dışına çıkarak açık alanda çarpışmak zorundaydılar. Böylece Allah Resulü kale avantajını olumsuzluğa çevirmeyi başarmış oldu. Yahudiler açlık ve susuzluktan ölmemek için kalelerinden çıkmak ve Müslümanları günlük besinlerini ve su ihtiyaçlarını sağladıkları tarlalardan uzaklaştırmak zorundaydılar. Ve savaş başladı. Yahudiler her sabah kalelerinden inerek Müslümanlarla savaşıyor, akşam olunca da tekrar kalelerine sığınıyorlardı. Allah Resulü, Yahudilerin kalelerine sığınma avantajından olumsuz yönde etkilenmelerini sağlayan planının başarıya ulaştığını görünce, arkadaşlarına şöyle dedi. Hayber yıkılsın, öyle bir yere mevzilendi ki, tehdit savuranların günleri zehir oldu. Yahudiler de Müslümanların planlarını anlamışlardı. Planı bozmak için bütün güçlerini tek bir kalede toplamaya ve oradan Müslümanlara ok ve mızrak atmaya karar verdiler. Müslüman askerleri belki bu şekilde alt edebilirlerdi. Allah Resulü de Yahudilerin bu taktiği karşısında bütün güçlerini bir araya getirip onların toplandıkları kaleyi fethetmeyi uygun gördü. Çünkü Yahudilerin tek bir kalede toplanmaları Müslümanların daha fazla zayiat vermelerine neden olacaktı. Orduyu topladıktan sonra kaleyi fethetme emrini verdi ve sancağı Ebu Bekir'e teslim etti. Ama Ebu Bekir kaleyi fethetmeyi başaramadı. Ertesi gün sancağı Ömer'e verdi. Ömer, bütün gün var gücüyle çarpışmasına rağmen kaleyi fethedemedi. Gerçi kalenin kapıları da hayli incelmişti, ancak Yahudiler çok çetin bir direniş sergiliyorlardı. Açık alana çıkmadan, burçların ardından Müslümanların üzerine ok yağdırıyorlardı. Sonraki gün Allah Resulü sancağı Ali'ye vererek şöyle dedi. Bu sancağı al. Allah fethi seninle bahşetsin. Ali rahat hareket edebilmek için zırhını çıkardı ve askerlerden de aynı şekilde zırhlarını çıkarmalarını istedi. Zihninde sürekli olarak Allah Resulü'nün öğüdü dönüp dolaşıyordu. Elçilerini onlara gönder ve kendilerini İslam'a çağır. Eğer kabul etmezlerse onlarla savaş. Allah'a yemin ederim ki bir kişinin bile senin sayende hidayet bulması bütün dünya nimetlerinden daha hayırlıdır. Ali bizzat öne çıkarak onları İslam'a davet etti. Ama onlar kendisiyle alay ettiler. Bunun üzerine kendilerinden en kahraman yiğitle düello etmek istediğini söyledi. Yahudilerden Haris adında bir savaşçı dışarı çıktı. Ali kısa bir sürede onu yenerek öldürdü. Ardından başka bir savaşçı çıktı, onu da öldürdü. Bu defa Müslümanlar Yahudilerin yiğitleriyle alay etmeye başladılar. Ali, Hayberlerden meydanda dayanabilecek bir adam göndermelerini istedi. Bunun üzerine Yahudilerin komutanı Merhab dışarı çıktı. Gerçekten de Hayber savaşçılarının komutanı olmaya layık önemli bir silahşördü. Merhab kaleden yavaş yavaş çıktı. Mağrur bir şekilde ilerliyor, Ali'yi yeneceğine dair kendine çok güveniyordu. Çok haşmetli ve ürkütücü bir görüntüsü vardı. Elinde üç başlı bir mızrak tutuyordu. İri yarı cüssesi tamamen zırhlarla donatılmıştı. Kolları ve başı da demir zırhlar içindeydi. Bedeninde kılıç işleyebilecek bir gedik bile yoktu. Ali de oturaklı cüssesiyle onun karşısına çıktı. Zırhı yoktu ve elinde sadece bir kılıç vardı. Müslüman, Yahudi herkes bu düellonun Ali'nin sonu olacağına kesin gözüyle bakıyordu. Fakat Ali, zırh ve miğfer taşımamasının kazandırdığı süratten dolayı azami derecede hızlı hareket ediyordu. Merhab'ın kendi üzerine gelmesini bekledi. Merhab, ağır zırhları ve mızrağıyla yavaş yavaş Ali'ye doğru ilerledi. Mızrağının ucu neredeyse Ali'nin kalbine saplanacak gibi oldu. Ali onu bu darbesini kaçarak savuşturdu. Sonra ansızın geri döndü ve havaya fırlayıp elindeki kılıcı var gücüyle Marhab'ın başına indirdi. Marhab'ın başındaki mihver ortadan yarıldı. Ali ve onun kılıcı Marhab'ın kafatasını ikiye ayırıvermişti. Marhab, Yahudilerin korku ve dehşetle karışık bakışları arasında yere düştü. Müslümanların mevzilerinden zafer çığlıkları yükseliyordu. Ve Ali, Müslüman askerlerle birlikte kalenin kapısına hücum etti. Kapıya vura vura en sonunda onu yıkarak içeri daldılar. Marhab'ın ölümünden dehşete düşen Yahudiler, korku içinde kaçışmaya başladılar ve başka bir kaleye sığındılar. Ancak Yahudilerin direnişi pek uzun ömürlü olmadı. Kısa bir süre sonra hayatlarına dokunulmaması karşılığında teslim olmayı kabul ettiler. Yapılan anlaşmaya göre erkekler silah, mal, kadın ve çocuk her şeyi bırakarak üzerlerindeki elbiseyle Hayber'i terk edeceklerdi. Ve Yahudi erkekleri Hayber'i boşalttılar. Bu defa gerçek bir belirsizliğe doğru yola çıkıyorlardı. Müslümanlar Hayber'i ele geçirmişlerdi. Allah Resulü kesin taksim yapılıncaya kadar ne kadınlara ne de ganimetlere dokunulmamasını emretti. Ganimetler taksim edildi. Çöl zafer sedalarıyla yankılanıyordu. Artık Yahudi tehdidi tamamen ortadan kalkmıştı ve Allah Resulü ganimette kendi payına düşen güzel giysilerden bir bölümünü eşlerine ayırdı. Savaş meydanını gezerken iki güzel kızın hıçkırıklara boğularak ağladığını duydu. Bilal onları itekleyerek Yahudi ölülerini gösteriyor ve Müslümanların neler yapabileceklerini gösteriyordu. Allah Resulü onu azarlayarak şöyle dedi. Nasıl böyle bir şey yaparsın ey Bilal? Yoksa kalbinde hiç merhamet kalmadı mı? Allah Resulü kızları Bilal'den kurtardıktan sonra üzerindeki abayla kızlarından birini sardı. Safiye adındaki bu kız, Kureyza Yahudilerinin başkanı Ahtab oğlu Huyey'in kızıydı. Babası ve diğer yakınları, Kureyza oğullarıyla yapılan savaşta öldürüldükten sonra Hayber'e sığınmıştı. Allah Resulü ona hüzünlü bir ses tonuyla şöyle dedi. Kavmine yaptıklarımızdan dolayı senden özür dilemek isterdim ey Safiye. Ama onlar... Safiye, halkının Müslümanlara karşı yaptıklarını ve yapmak istediklerini iyi biliyordu. Bu nedenle Allah Resulüne güzel bir karşılık verdi. Allah Resulü ona Müslüman olmasını teklif edince o da hiç beklemeden Müslüman oldu. Allah Resulü, Safiye ile evlenerek birlikte yaşamaya başladı. Sabahleyin kalktığında bir Müslümanın çadırının kapısında elinde bir kılıçla beklediğini gördü. Ona, elinde kılıçla kendi çadırının kapısı önünde ne yaptığını sorunca ondan şu cevabı aldı. Bu kadının sana bir kötülük etmesinden korktum. Çünkü babası, kocası ve halkı Müslümanlar tarafından öldürüldü. Hem de İslam'a yeni giren birisi. Sana bir kötülüğü dokunabilirdi. Allah Resulü tebessüm ederek şöyle dedi. Allah'ım, gece boyunca beni koruduğu gibi sen de bu adamı koru. Ne var ki? Arkadaşlarının onun hayatına bu derece önem vermeleri, Merhab'ın kız kardeşinin hazırladığı tuzağa düşmesine engel olmamadı. Oysa Allah Resulü, bu genç kadını da Safiye ile birlikte Bilal'in elinden kurtarmıştı. Merhab'ın kız kardeşi, Allah Resulü'nün yemeğine zehir karıştırdı. Allah Resulü ile birlikte bir Müslüman daha yemek yiyorlardı. Allah Resulü, zehirli etten aldığı parçayı ağzına alınca, tadının bozukluğunun farkına vararak onu dışarı çıkarmıştı. Ama arkadaşı zehirli lokmayı tamamen yutmuştu. Zehirli et bu Müslümanı oracıkta öldürüverdi. Allah Resulü hemen kadının yakalanmasını emretti. Marhab'ın kız kardeşi ete zehir karıştırdığını itiraf etti. Kıydığı cana karşılık o da öldürüldü. Allah Resulü bu olayın hemen ardından hareket emrini verdi. Müslümanların zaferinin yankıları tüm yarımadayı kaplıyordu. Yolda konakladığı her yerin civarında yaşayan küçük Yahudi kabilelerinin elçileri geliyor ve kendisine itaatlerini bildirerek güvence istiyorlardı. Hayber Yahudileri lanetleniyordu. Bu kabilelerden İslam'ı seçenlerin sayısı hiç de az değildi. Allah Resulü samimi olmadıklarını hissettiyse bile bunların Müslümanlıklarını reddetmedi. Sonunda İslam ordusuyla birlikte Medine'ye ulaştı. Beraberlerinde getirdikleri ganimetlerin miktarı, daha önceki savaşlarda elde ettikleri ganimetlerin tamamından daha fazlaydı. Artık yarımadada Müslümanları tehdit edecek bir güç kalmamıştı. Canını sıkacak bir şey olamazdı. Yahudilerden tamamen kurtulmuştu. Kureyş'le de 10 yıllık bir barış yapmıştı. Hayber Yahudilerinin yardımına koşmayan Katafanlar da bundan sonra Müslümanlara karşı herhangi bir ittifak oluşturamazlardı. Kureyş'le yapılan barıştan sonra korkularından kurtulan birçok Arap kabilesi de özellikle Hayber Yahudilerinin saf dışı edilmesinden sonra sık aralıklarla Medine'ye gelerek Müslümanlığa girmeye başladılar. İslam davetinin yarımadanın dışındaki bölgelere tebliğ edileceği günler gelmişti. İslam'ı yarımadanın uzak bölgelerinde yaşayan Araplar da duymalıydılar. Hicaz bölgesi İslam davetini yeterince tanımamıştı. Öyleyse bundan sonra Hicaz bölgesinin dışına da İslam götürülmeliydi. Ey insanlar! Ben göklerin ve yerin mülküne sahip olan Allah'ın tümünüze gönderdiği bir elçiyim diyordu. Bu çerçevede Roma İmparatoruna, İran Kisrası'na ve Mısır Kıptilerinin başı Mukavkıs'a elçiler gönderdi. Yarımadanın uzak kesimlerinde yaşayan Arap kabilelerinin prensleriyle Nec ve Bahreyn valilerine, Gassan kralına da elçiler gönderdi. Bunların hepsini İslam'a çağırarak kendilerine tebaalarının sorumluluğunu yükledi. Roma İmparatorluğu Allah Resulü'nün elçisine saygı ve ikramda bulunmasına rağmen olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap vermedi. İran Kisrası Allah Resulü'nün gönderdiği mektubu yırtarak elçisini kovdu. Hemen Sana valisine bir mektup yazarak Medine'ye askeri bir birlik göndermesini ve Muhammed'i yakalatarak başkent Asfat'a göndermesini istedi. Ama Sana valisinin buna gücü yetmiyordu. Vali ölümüne kadar Kisra'yı oyaladı. Kisra'nın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Sana valisine şu mektubu yazdı. Babamın sana yakalatmanı istediği adama benim emrim gelinceye kadar süre tanı. Mısır Mukavkısı ise Allah Resulü'nün elçisine çok iyi davranarak 100 dinar ve 5 elbise verdi. İslam davetine herhangi bir karşılık vermemesine rağmen Allah Resulü'ne birçok hediye gönderdi. Mısır kumaşından yapılmış lüks elbiseler, mücevherler, altın eşyalar, kadehler, ballar, gümüş gemli bir at, ala bir eşek, Hüreyre adında esmer bir cariye ile Şirin adında beyaz bir cariye ve babası Mısırlı, annesi Yunan asıllı olan Maria adında Mısır'ın seçkin güzellerinden bir kız gönderdi. Allah Resulü bütün bu hediyeleri hoş bir şekilde kabul ettikten sonra Mukavkıs'a teşekkür için bir elçi daha gönderdi. Hediyeleri devlet hazinesine koydu. Beyaz cariyeyi şairi Hassan'a verdi. Maria'ya Müslümanlığı teklif etti. Maria onun teklifini kabul ederek Müslüman oldu ve Allah Resulü ile evlendi. Allah Resulü'nün en sevdiği eşlerinden biri oldu. Allah Resulü bu evlilik vesilesiyle Mısırlılarla da akraba olduğu için artık mutluydu. Bahreyn valisi Allah Resulü'nün davetini kabul ederek İslam'a girdi ve tebaasını da Müslüman olmaya çağırdı. Necd valisi de Müslümanların elçisine iyi davrandı ve elçiye beraberinde Medine'ye götürmesi için bazı hediyeler verdi. Kendisi Müslümanlığa girmemesine rağmen tebaasından dileyenlerin yeni dine girebileceklerini duyurdu. Gassan kralı Allah Resulü'nün mektubunu yırtarak genel seferberlik emretti ve Resulün elçisine şöyle dedi. Arkadaşına şunu bildir ki ben ona karşı sefere çıkıyorum. Krallığımı elimden almasına asla izin vermeyeceğim. Gassan kralı bunları söyledikten sonra Roma imparatorundan sefer için izin istedi. İmparator izin vermedi. Bütün cevaplar önünde birikince Allah Resulü mektubunu yırtan ve elçisini kovan veya hediye gönderenlere ikinci ve son olmak üzere birer mektup daha göndermeyi uygun gördü. Açıkça savaş ilan etmeden önce barış çağrısını bir kez daha yineledi. O, adaleti uğrunda ve ezilenlerin haklarını savunmak, tüm insanlığı özgür kılmak için savaş veriyordu. Hem size ne oluyor ki Allah yolunda? Ey Rabbimiz, bizleri bu halkı zalim ülkeden çıkar, tarafından bize iyi yönetecek bir lider ve bize katından bir kurtarıcı gönder diye yalvarıp duran çaresiz ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaş yapmıyorsunuz. Ama bütün bu özgürlük savaşlarını ilan etmeden önce İslam çağrısını bir kez daha yapmalıydı. Ey insanlar, sizinle aramızda ortak olan dosdoğru bir söze gelin.